Dünyaya Masallar.
Ayrım 3.
Dostum, sokak lambam benim. Sus, gürültü etmeyin, içeridekiler duymasın. Dikkat, orada bir masa var. Şu yandan geçin. Tamam, oldu. Şimdi perdeyi çekiyorum. İşte gördünüz mü? Orada, köşe başında duruyor. Arkadaşım, dostum, sokak lambam o benim. İyi akşamlar sokak lambam. Bu gece kalabalığız. Arkadaşlarım da geldiler. Onları kıramadım. Seni görmeyi, tanımayı öyle istiyorlar ki. Annemle babam içeride. Ne mi yapıyorlar? Her zamanki gibi televizyonun başındalar. Benim uyuduğumu sanıyorlar. Öyle göz kırpıp durma, yaramazlık yaptığımı biliyorum ama bütün gün çok canım sıkıldı. Uf, yağmur yağıyor. Sana bir şemsiye gerek. Şimdi bulurum. Ne olur hastalanma. Sonra kiminle konuşurum ben? Kiminle uzun yolculuklara çıkarım? Arkadaşlarıma seni birlikte yaptığımız yolculukları anlatmak istiyorum. Anlatayım mı? İzin veriyorsun değil mi? Benim sokak lambam hep sokağın başında durur. Camları her zaman kirlidir. Ne yapsın, o bir sokak lambasıdır. Çok temiz olamaz ki. Geçenlerde bir gece sokak lambam beni çağırdı. Hemen yanına gittim. Çok heyecanlıydı. Önemli bir toplantı varmış, gitmesi gerekmiş. Benim de onunla birlikte olmamı istedi. Onu kırar mıyım? Yola koyulduk. Az gittik, uz gittik, sonunda geniş bir alana vardık. Her yan ışıl ışıldı. Siz deyin 1000, ben diyeyim 2000. Çeşit çeşit, renk renk lamba alanı ışık yağmuruna tutmuştu. Çok ürktüm. Sevgili sokak lambam, korkma dedi. Yeryüzündeki tüm lambalar bu gece burada toplanıyor. Önemli bir sorunu tartışacağız. Gel benimle. Gözlerim iki kocaman çakıl taşı gibi açılmıştı. Her yanım titriyordu. Sokak lambam ışığını yakıp söndürerek öbür lambaları selamladı. Biz geç kalmıştık. Her yan doluydu. Neyse bir köşe bulup sıkıştık. Çok geçmeden antika bir lamba alandaki kürsüye çıkıp konuşmaya başladı. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok yoruldunuz biliyorum ama bugün burada önemli bir sorunu tartışıp bir sonuca varacağız. Kısaca anlatayım. Biliyorsunuz yıllardır lambalar arasında bir tartışma sürüp gider. Kim daha üstün, kim daha çok işe yarıyor? Bunu durmadan tartışırız. Dilerseniz bugün son kez tartışalım ve bir sonuca varalım. Lamba grupları aralarından bir sözcü seçsin, sırayla konuşsunlar, ayrıca konuşmalar kısa olsun. Sabaha pek bir zaman kalmadı. Şimdi sözcülerinizi seçin. Antika lamba sözünü bitirir bitirmez bir gürültüdür koptu. Lambalar yanıp sönerek zincirlerini şakırdatarak gruplara ayrıldılar, sözcüler seçildi. İlk söz köşk lambalarınındı. Sözcü köşk lambası kürsüye doğru yürümeye başladı. Çok varlıklıydı, yüzlerce ampulü vardı. Giysisinin etekleri cam parçalarıyla doluydu. Yürürken cam parçaları yerlere sürünüyor, ortalığı çınlatıyordu. Öyle şişmandı ki elindeki bastonun yardımıyla bile kürsüye çıkamadı. Birkaç köşk lambası onu kucaklayıp çıkarmak zorunda kaldı. Bunlar olurken köşk lambası soluk soluğa kalmıştı. İşlemeli ipek mendiline terini silip konuşmaya başladı. Köşk lambaları adına hepinize hoş geldiniz derim. Hemen söze başlayacağım. Bu tartışma ne demek oluyor? Dünyanın düzenini mi değiştireceksiniz? Eskiden olduğu gibi şimdi de en üstün biziz. En çok işe yarayan da biziz. Bunun tersini kim söyleyebilir? Başka türlü düşünmek bile ayıp. Kim bizim gibi sarayların, köşklerin, büyük evlerin aynalarla donanmış salonlarında parıltılar saçarak yaşar? Kim bizim gibi at yarışlarından, modadan konuşan, güzel giyinip güzel kokan, güzel yemekler yiyen insanları aydınlatır? Sorarım size, hanginiz? Bizim aydınlattığımız salonlarda üstün insanlar dolaşır. Bu yüzden mutluyuz ve en üstün biziz. Bütün bu gerçekler varken pis çamurlu bir sokak lambası çıkmış, kim yararlı diye soruyor. Sorarım size, camları kararmış bir sokak lambası o aynalı salonlara yakışır mı? Onu kapının önüne bile komazlar. Öylesine zavallı ve basittir. Bir de köşk lambasının kızgınlık dolu sözleri uzayıp gidecekti ama birden tüm ışıkları söndü. Hemen bir başka köşk lambası kürsüye çıkıp durumu açıkladı. Efendim, köşk lambaları böyle yorucu konuşmalara alışık değillerdi. Ayrıca yakındaki bir fabrikadan yükselen duman ciğerlerine dokunmuştu. Bu sözlere lambaların çoğu güldü. Bir de baktım, köşk lambalarının ışıkları birer birer sönüyordu. Durmadan aksırıp öksürüyorlar, bir yandan da ipek mendilleriyle yaşaran gözlerini siliyorlardı. Çok gülünçtüler. Böyle eğlenceli bir yere geldiğim için sevinç içindeydim. Dostum sokak lambam gülmekten belini doğrultamıyordu. Sıra ev lambalarına gelmişti. Sözcülerinin giysileri öyle pek parlak değildi. Hele başındaki şapka pek rüküştü. Kürsüye çıkınca köşk lambalarına gülümseyip kısık bir sesle konuşmaya başladı. Biz ev lambaları kimseyi incitmek istemiyoruz. Bizim aydınlattığımız insanlar, doğru söyleyeyim, at yarışlarından, modadan, güzel kokulardan pek anlamazlar. Durmadan çalışırlar. Hep paradan, geçim sıkıntısından söz ederler. Ne pahalı giysileri vardır, ne de üstün bir yanları. Ne yazık ki biz onları aydınlatmak zorundayız. Köşk lambaları doğru söylüyorlar. Onlar en üstün, en yararlı. Bizim amacımız da köşk lambaları gibi olabilmek, büyük salonları aydınlatabilmek. Ah, bir köşk lambası olabilsem, ah! Ev lambalarının sözcüsü sözünün sonunu getiremedi. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. O böyle ağlaya ağlaya kürsüden inerken ev lambalarının bulunduğu köşeden homurtular yükseldi. Bazı ev lambaları kızmıştı. Onlar sözcüleri gibi düşünmüyorlardı. Çalışan insanları aydınlatmak, onlara ışık götürmek, aynalı salonlarda boy göstermekten daha yararlıydı. Bir kavgadır başladı. Antika lamba birbirine giren ev lambalarını ayırmaya çalıştıysa da başaramadı. Sonunda çözüm bulundu. Köşk lambalarının yararını onaylayanlar köşk lambalarının yanına gitsin. Öbürleri oldukları yerde kalsın denildi. Ev lambalarının bir bölümü koşarak köşk lambalarının yanına gittiler. Onların gözyaşlarını silmeye, camlarını parlatmaya başladılar. Bu arada sesler yükseldi. Yağcılar, yuh, yuh. Şimdi söz sokak lambalarındaydı. Sözcüleri dostum sokak lambasıydı. Sevgili sokak lambam kürsüye doğru ilerlerken benim de heyecandan ayaklarım titriyordu. Acaba ne diyecekti? Tam bunları düşünürken arkalardan kara saplı, ışığı insanın gözlerini kamaştıran bir lamba çığlıklar atarak öne geldi. Bağırıyordu. Ben de konuşacağım, ben de konuşacağım. Lambalar arasında korkulu sesler dolaştı. İşkence lambası bu, işkence lambası. Lambalar tedirgin olmuşlardı. Çoğu işkence lambasının konuşmasını istemiyordu. Dostum sokak lambam öne çıkıp olanca sesiyle bağırdı. İnsanlara eziyet etmek için ışığını kötü yürekli kişilerin eline veren bir lambanın aramızda olmaya, konuşmaya hakkı yoktur. Lambalar dostumun gür sesinden etkilenmişlerdi. Korkularından sıyrılıp bağırdılar. Defol git, seni istemiyoruz. İşkence lambası kızmıştı. Göz kamaştırıcı ışığını dostuma yöneltti ama öyle kolay değil. Dostumun arkadaşları var. Hemen 4-5 sokak lambası işkence lambasını kucaklayıp alandan attılar. Ortalık yatışınca sokak lambam konuşmaya başladı. Dostlarım diye söze girdi. Arkadaşlarım, önce neyi tartışıyoruz? Antika lamba konuyu şöyle özetledi. Kim daha üstün, daha yararlı? Biz sokak lambaları üstünlüğün tartışılmasına karşıyız. Hepimiz lambayız. Kimse kimseden üstün değil. Belki giysilerimiz, görünüşümüz değişik ama hepimiz aynı işi yapıyoruz. Yani dünyayı aydınlatıyoruz. Asıl kim daha yararlı onu tartışalım. Köşk lambalarından başlayalım. Övündükleri aynalı salonlarda oturan, dolaşan insanlar ne üretiyorlar? Evet, onlar güzel kokarlar, güzel giyinirler. Ama bu güzel kokuları, güzel giysileri nasıl elde ederler? Bunu hiç düşündünüz mü? Bu insanların yaşama katkıları nedir? Kaçının elinden iş gelir? Kaçı yemek yapmasını, kaçı çocuk bakmasını bilir? Düşünün, yanıtlarınız pek parlak değil sanırım. Gelelim ev lambalarına. Ev lambalarının çoğu haklı olarak sözcülerine karşı çıktılar. Karşı çıkanlar bizim dostumuzdur. Çünkü onlar çalışan, iş gören, üreten insanları aydınlatmanın ne denli güzel ve yararlı olduğunun bilincindedirler. En son bizlerden, sokak lambalarından söz edeceğim. Şu çamurlarıma bakın. Evet, kirliyim. Öbür arkadaşlarım da kirli, çamurlu. Sabah çok erken işe koşan, akşamları evlerine ulaşmak için hızla önümüzden geçip giden insanların ayaklarından sıçradı bu çamurlar. Sokakta oynayan çocukların ayaklarından sıçradı. Elinde kitabı okumaya giden öğrencilerden, dostlarına koşan insanlardan, inandıkları bir amaç için topluca yürüyen kalabalıklardan sıçradı. Onlara ışığımızla yol gösterdik, aydınlattık. Işığımız çok güçlü, çok parlak değildir ama sokaklarda her gün değişen yürüyen yaşam için yeterlidir. Biz var gücümüzle sokakları aydınlatmayı sürdüreceğiz. Bütün lambaları birlik olmaya çağırıyoruz. Gelin daha güzel bir dünyayı aydınlatmak için ışıklarımızı birleştirelim. Sokak lambam öyle güzel konuştu ki bazı lambaların gözleri yaşardı. Tüm lambalar dostumun çevresinde toplanmaya başladı. Köşk lambaları çevredeki birkaç ev lambasıyla kala kalmışlar, ışıkları da iyice sönmüştü. İşkence lambası üzüntüden kendini yerlere vurmuş, parçalanmıştı. Sokak lambamın çevresi ışıl ışıldı. Tüm lambalar el ele tutuşmuşlardı. Biraz sonra türkü söylemeye, halay çekmeye başladılar. Türküleri büyüdükçe ortalık ışığa boğuluyordu, her yer ışığa durmuştu. Toplantı dağılınca dostum sokak lambamla evin yolunu tuttuk. Ben gizlice eve girdim, o köşesine kuruldu. Uyumadan önce pencereden baktım, küçük ışığıyla sokağı aydınlatmaya başlamıştı bile. Masal Ana'nın son masalı. Güzelliğin anası Suat Ana'ya. Masal Ana yürüyor, bir şeylerden ürkmüş gibi sırtını kamburlaştırmış, başı öne eğik yürüyor. Yolda kimsecikler yok. Masal Ana'nın yumuşak ayak seslerinden başka hiçbir ses yok. Rüzgarın hırçın sesinden başka hiçbir ses yok. Masal Ana yürüyor. Kimselerin olmadığı bu yolda, sokak lambalarının ölgün ışığında kendi kendine çok güzel bir masal anlatarak yürüyor. Masal Ana yürüyor. O camları buğulu, ocağı fokur fokur yanan kahvedeki insanlar Masal Ana'nın masalını dinlemediler. Kahvenin kapısını sevinçle açıp içeri girdiğinde kimseler onu tanımadı. Kimseler hatırını sormadı, kimseler masasına çağırmadı. Kimseler bize masal anlat demedi. O kahvedekiler büyülenmişçesine bir tek şeye bakıyorlardı, bir tek sesi duyuyorlardı. Duydukları tek ses televizyondaki adamın sesiydi. Gördükleri tek yüz onun yüzüydü. Masal Ana'nın sevecen sesini duymadılar. Masal Ana'nın anlatacağı masalı kimseler bilmek istemedi, duymak istemedi. Boşuna bekledi Masal Ana. Yüreği pıt pıt atarak boşuna bekledi. Biri seslensin, bize bir masal anlat desin diye boşuna bekledi. Ne güzel bir dostluk masalı söylemeyi düşlemişti kapıdan girerken. Duyanı duymayanı sarıp sarmalayan, alıp güzel, şenlikli dünyalara götüren bir dostluk masalı söylemeyi düşlemişti. Ne çok düşlemişti, ne çok istemişti anlatmayı, ne çok. Kimseler dinlemedi onu, kimseler. Masal Ana yürüyor, kendi kendine çok güzel bir masal anlatarak yürüyor. O düğün evinde de kimseler, Masal Ana bize masal anlat demedi. Masal Ana gelinin karşısına dikildi de, gözlerinin içine baktı da gelin duymadı. Gelin ağzını açıp hoş geldin Masal Ana, benim için bir masal söyle demedi. Gelini saklamışlardı. Saklamışlardı onu. Masal Ana onun yalnız gözlerini görüyordu. Gelini saklamışlardı. Gelini yatak örtülerinin, yastık örtülerinin, aygazın, çamaşır makinelerinin, buzdolaplarının, salon takımlarının, yemek takımlarının, deterjanların, sabunların, konservelerin, çikletlerin, halıların arasına saklamışlardı. Her gelen yeni bir halı, yeni bir yatak örtüsü, yeni bir diş fırçası getiriyordu. Getiriyorlardı, getiriyorlardı. Masal Ana ne çok şaşmıştı buna. Bunlar ne işe yarayacak, ne çok diye sormuştu da, gelin hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Koşup onu daha çok yatak örtüsü, daha çok konserve getirmişlerdi. Sevinsin, sevinsin diye. Masal Ana çok üzülmüştü gelin ağlayınca. Masal Anaların yüreği yufka olur. Masal Analar ağlamaya dayanamazlar. Masal Analar onun için her masalın sonunda onlar ermiş muratlarına derler. Masal Ana da dayanamadı. Sevinsin istedi gelin, sevinsin. Dar ağacındaki en güzel sevda masalını anlatmak için açtı ağzını, en güzel sevda masalını, ta Ferhat'la Şirin'den getirdiği sevda masalını. O güzelim sevda masalını anlatmaya başlayacaktı ki birden şaşırdı. Masal Ana dondu kaldı. Bütün sesleri, bütün sözleri bastıran bir müzik düğün evini doldurdu. Pencerelerden bahçeye, sokaklara taştı. Düğün evindekiler, bahçedekiler, yoldakiler başladılar hoplayıp zıplamaya. Hoplayıp zıplamaya. İçlerinden biri Masal Ana'yı kolundan tuttu, havada çevirdi. Küt diye yere düştü Masal Ana. Hoplayıp zıplayanlar onun üstünden geçti. Kimseler onun düştüğünü görmedi. Kalktı yerden masalana. Çevresine baktı. Herkesin ağzında çiklet vardı. Pat pat balonlar. Masalana dışarı zor attı kendini. Bir de baktı, ağzında kocaman balonlu bir çiklet. O da pat pat patlıyor. Masalana yürüyor. Bu, kimselerin olmadığı sokakta kendi sesini kendi dinleyerek, masalını kendine anlatarak, kendi ayak seslerine eşlik ederek yürüyor. Masalana duyduğu o çocuk seslerine nasıl da umutla sarılmıştı. Çocuklar masal sever, çocuklar masalı özler. O çocuk seslerine uçar gibi gitmişti. Çocuklar masalsız edemezler, çocuklara en çok masal gereklidir. Uçmuştu, sevinçten uçarak gitmişti oraya. Çocuklar Masalana'yı sever. O çocuklar da tanımadı Masalana'yı. Sevinçle adını çağırmadılar. Bize masal anlat, bize masal anlat diye çevresini almadılar. Bağdaş kurup yanı başına oturmadılar. Masalana okşasın diye başlarını onun dizine koymadılar. Çocuklar masalsız edemez. Masalana çocuklar masalsız edemez. O çocuklar onun ellerinde plastik tabancalarla karşıladılar. Plastik tabancalardan çıkan plastik mermiler yüreğine saplandı Masalana'nın. Çocuklar onu esir aldılar. Sen düşmansın dediler. Düşman oldu Masalana. Kurşuna dizildi, dayak yedi. Görmediği, bilmediği işkenceleri gördü, bildi. En korkunç masallardan daha korkunç, en korkunç masallar bunun yanında çocuk oyuncağı. Devler, ejderhalar, çocuk oyuncağı. Bildiği masalları unuttu Masalana. Sevgi, dostluk adına bildiği tüm masalları oracıkta unuttu. Çocuklar yorulup onu bıraktıklarında inen geceye boş gözlerle baktı, baktı. Masalana yürüyor. Az önce bu kimselerin olmadığı sokakta ayaklarını sürüyerek yürümeden, kendi kendini çok güzel bir masal söylemeden önce evlerin pencerelerinden baktı. Kimseler görmedi onu. O evlerin içini gördü. Tül perdeler ardındaki evleri gördü. Odalar insan doluydu. Analar, babalar, nineler, teyzeler çocuklarla doluydu. Çok insanla doluydu. Doluydu odalar ama kimse kimseyle konuşmuyordu. Kimse kimseye elini uzatmıyordu. Kimse kimseye hiçbir şey vermiyordu. Kimse kimseyle kavga etmiyordu. Kımıldamadan oturuyorlardı. Düşünmeden, duymadan, sevmeden oturuyorlardı. Televizyondan o madeni sese geliyorlardı. O madeni ses. Her evin penceresinden ürkerek kaçıyordu Masalana. Düşe kalka kaçıyordu. İnsanlar duymuyordu, insanlar düşünmüyordu, insanlar seslenmiyordu. O madeni ses vardı yalnızca, o madeni ses. Kaçtı Masalana, kaçtı. Bu kimselerin bulunmadığı sokakta yürümeden önce kaçtı, kaçtı. O madeni ses yoktu artık. Hiçbir şey yoktu. Sessizliğin içinde yalnızca kendi sesi, son masalını, son masalı dinlemeyen bir masal ananın ölümünü anlatıyordu. Usul usul, usul usul. Yolda kimseler yok. Masal ana kendi kendine son masalını anlatarak yürüyor. Bu onun son masalı. O güzel masal bittiğinde masal ana ölecek. Bu kimselerin olmadığı, kimselerin onun sesine kulak vermediği sokakta kendine anlattığı bu çok güzel masal bittiğinde ölecek. Kimseler onun masallarını dinlemek istemediği için ölecek. Bu onun son masalı. Masalları dinlemeyen bir masal ananın ölümü. Rüzgar kendi sesini duyuyor, ağaçlar kendi mırıltılarını. Masal ana bu son masalın senin, birilerini bul, birileri bu masalı duymalı, bilmeli, bul birilerini. Masal ana gökyüzüne bakıyor. Karanlık. Köşede küçük bir yıldız göz kırpıyor ona. Masal ana toparlan biraz. Topla son gücünü. Bak işte o yıldız sana göz kırpıyor, anlat masalı ona. Masal ana gökyüzüne kaldırdı başını, ağlıyor. Son masalını anlatırken ağlıyor, ağlıyor. Masal ana o gece bildiği tüm masalları anlattı. Bildiği tüm masalları. Sonra orada, o küçük yıldıza bakarak olduğu yerde öylece kaldı.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.